Ayrım 18. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 175. Hem 1914'te ne biliyorduk? Yarım yüzyıla yakın bir barıştan sonra kitleler büyük bir savaş konusunda ne bilebilirdi? Savaşı tanımıyorlardı. Hatta böyle bir şeyi bir gün düşünmüş değillerdi. Savaş masalımsı bir şeydi. İşte böylesine uzak kalıştan ötürü savaşı bir kahramanlık ve romantizm konusu yapmışlardı. Savaşa okul kitapları ve müzelerdeki tablolar açısından bakmışlardı. Pırıl pırıl üniformalı atlıların yaptığı parlak saldırılar, hep de kalbin tam ortasına rastlayan öldürücü bir kurşun. Bütün savaş hareketi gümbürtülü bir zafer yürüyüşüydü. 1914'te cepheye giden acemi erler, Noel'de evde oluruz diye analarına güle oynaya sesleniyorlardı. Köyde olsun, kentte olsun gerçek savaşı hala hatırlayan kim vardı? Olsa olsa 1866'da Prusya'ya karşı bu kez aynı saftaydık, savaşmış, birkaç yaşlı bulunabilirdi. Hem o savaş ne kansız, ne uzak ve ne çabuk olmuştu. 3 hafta sürmüştü. Romantik ve hızlı bir gezi, çılgın ama erkekçe bir serüven gibiydi. Sıradan adam 1914 savaşını böyle hayal etmişti. Hatta delikanlılar hayatlarına anlam katacak böylesine heyecan verici ve olağanüstü bir rastlantıyı elden kaçırmasak diye gerçekten telaşlanmışlardı. Korkunç canavarı bayraklaştırmaları yüzündendi. Sevinçten kıyametleri koparıp trenlerde şarkılar söylemeleri bundan dolayıydı. İmparatorluğun damarlarında kırmızı kan dalga dalga ateşli ve deli deli akmaktaydı. 1939 kuşağı ise savaşı tanıyordu. Kendi kendini aldatmıyordu artık. Savaşın romantik değil barbarca olduğunu biliyordu. Savaşın yıllar yılı süreceğini ve hayatın bir daha geri getirilemeyecek bir parçasını alıp götüreceğini biliyordu. Düşmana meşe dalları ve renk renk kurdelelerle saldırılmayıp, siper ve karargahlarda günlerce bomboş oturulacağını, bitlenileceğini, susuzluktan ağızların kuruyacağını, karşıdakilerin suratını bir kez görmeden parçalanıp gebermenin hiç de uzak olmadığını biliyorlardı. Öldürme sanatında şeytanca yeni yeni teknik buluşlar elde edildiği de gazete ve sinemalardan öğrenilmişti. Dev tankların yollarına çıkacak yaralıları pestil gibi ezeceğini, uçakların kadın ve çocukları yataklarında parça parça edeceğini herkes biliyordu. 1939'da patlak verecek bir savaşın o acımasız makineleşme dolayısıyla daha önceki savaşların hepsinden daha aşağılık, daha barbarca ve insanlığa hiç yakışmaz olacağı da biliniyordu. 1939 kuşağından tek bir kişi bile savaşın Tanrı yanında haklı görüldüğüne artık inanmıyordu. Ama daha kötüsü, savaşla elde edilecek bir barışın haklılığına ve sürgitliğine inanan da yoktu. Çünkü son barışın getirdiği düş kırıklıkları daha unutulmamıştı. Bolluk yerine yoksulluk, hoşnutluk yerine üzüntü, açlık, paranın değerden düşmesi, ayaklanmalar, yurttaşlık özgürlüğünün elden gitmesi, devlete kulluk, sinirleri bozan bir güvensizlik, herkesin herkesten kuşkulanmasıydı bir önceki barışın getirdikleri. İki savaşın benzemezliği bundandı. 1939 savaşının bir düşünce yanı vardı. Özgürlük uğruna eldeki manevi değerlerin korunması için savaşılıyordu. Savaş bir anlam kazanınca insanlar daha sert ve kararlı olur. 1914 savaşında ise gerçek hiç bilinmiyordu. O savaş daha iyi, daha adil ve daha barışçıl bir dünya düşüne, ham hayaline hizmet etmişti. İnsanlar ancak boş hayallerle mutlu olabilir. Bundan ötürü o günlerde insanlar boğazlanmaya, sevinçle ve sarhoşlukla koşmuştu. Başlarında çiçeklerden taçlar ve süngülerinin ucunda meşe yaprakları vardı. Caddeler şenlik günlerindeki gibi aydınlatılmıştı, gürültülüydü. Yurtseverliğin bu tepeden inme sarhoşluğuna kapılmamış olmam, çekingenliğimden ya da ileri görüşlülüğümden değil, o güne kadar hayatta tuttuğum yoldandır. Daha 2 gün önce düşman ülkedeydim ve halkın Belçika'da da bizdekiler kadar barıştan yana ve habersiz olduğuna inanmıştım. Ayrıca uzun süre kozmopolit bir hayat yaşamıştım. Kendi yurdum gibi benimsediğim bir dünyaya akşamdan sabaha kin besleyemezdim elbette. Yıllardır politikacılara hiç güvenmiyordum. Fransız ve İtalyan dostlarımla yaptığım sayısız görüşmelerde bir savaşın saçmalığını hep savunmuştum. Yurtseverlik yüklü bir hayranlığa kapılmamak konusunda kuşkularım sayesinde az buçuk aşılıydım. İlk anların heyecan nöbetlerine böylece hazırlıklı olduğum gibi Avrupa Birliği gerekliliğine sarsılmaz bir inanç besliyordum. Beceriksiz diplomatların ve acımasız silah sanayicilerinin yol açtığı kardeş kavgası beni bu inancımdan vazgeçiremezdi. Bu sayede ilk andan başlayarak bir dünya yurttaşı olarak kendime güveniyordum. Güçlük bir yurttaş olarak en doğru yolu çizebilmekteydi. Bütün yoklamalarda çürüye ayrıldığımdan yaşım 32 olduğu halde şimdilik herhangi bir askerlik görevim yoktu. Bundan çok hoşnuttum. Çünkü bu geri çevrilişten dolayı öncelikle saçma bir acemi erlik süresiyle bütün bir yılı boşuna geçirmekten kurtulmuş oluyordum. İkincisi de ölüm silahlarını kullanmak üzere eğitilmeyi 20. yüzyıla hiç yakıştıramıyordum. Benim düşüncemde bir insanın aslında yapması gereken savaşta conscientious, objector, istekle karşı olduğunu açıklamaktı. Ama bu da İngiltere'nin tersine Avusturya'da ağır cezaları ve gerçek bir kurban gibi ruhsal dayanıklılığı göze almak demekti. Ne var ki bu eksiğimi hiç utanç duymadan açıklıyorum. Kahramanca davranışlar benim yaratılışımda yoktu. Ben bütün tehlikeli durumlarda hep uzakta kalmışımdır. Çok saydığım Rotterdamlı Erasmus Usta'nın sık sık yinelediği kararsızlık suçunu bir tek bu olayda yüklenmekle kalmadım. Öte yandan böyle bir zamanda ve genç sayılacak bir yaşta karanlıktan çıkarılıp uygun düşmeyen rastgele bir yere atılıncaya kadar kenarda beklemek de dayanılır gibi değildi. Bu yüzden ben de kendime göre bir yer aradım. Fazla çaba göstermeden bir şeyler başarabileceğim bir iş. Savaş arşivinde çalışan yüksek rütbeli bir subay dostum böyle bir iş sağladı. Kitaplıkta çalışacaktım. Dil bilmemden yararlanacaklardı. Ulusa yapılacak bildirilere bir üslup verme işini de yapacaktım. Övünülecek bir görev olmadığını açıklamalıyım ama böyle bir iş bir Rus köylüsünün bağırsaklarını süngüyle deşmekten daha uygundu bana. Hem bu pek yorucu olmayan işte yarının dünyasının anlaşması uğrunda çalışabilecektim. Kararımda asıl ağır basan da bu olmuştu. Ama resmi makamlardan çok Viyanalı dostlarım arasında güç durumdaydım. Avrupalı yanları pek az olan ve hep Alman çevrelerinde yetişmiş bulunan yazarlarımızın çoğuna göre savaşların sözüm ona güzelliğini şairce çağrılar ya da bilimsel ideolojilerle destekleyip kitlelerin heyecanını kamçılamak şu sıra yerine getirilecek baş ödevdi. En başta Hauptmann ve Dehmel olmak üzere ilerleyen askerler ölüme daha istekle koşsun diye türküler düzen eski Cermen ozanları gibi görevli sayıyorlardı kendilerini. Kazanılacak savaşın ve ölüm gerekliliğinin türküsünü okuyan şiirler yağmur gibi iniyor, insanı sersemletiyordu. Yazarlar bir Fransızla, bir İngilizle bir daha hiçbir kültür işbirliğine yanaşmayacaklarına parlak sözler ve gösterişli jestlerle ant içiyorlardı. Hatta daha ileri gidiyorlardı. Bugüne değin İngiliz ve Fransız kültürü diye bir şeyin bulunduğunu toptan yadsıyorlardı. Bu adı taşıyan ne varsa Alman varlığı, Alman sanatı karşısında önemsizdi ve hiçbir değeri yoktu. Bilim adamları daha da ileri gitmekteydi. Filozoflar savaşın bir çelik banyosu olduğunu ve ulusları uyuşukluktan koruduğunu buluvermişlerdi. Doktorlar onlardan aşağı kalmıyordu. Takma gövde parçalarını öylesine göklere çıkarıyorlardı ki, böyle bir alete kavuşmak için insanın sapasağlam bacağını kestiresi geliyordu. Her mezhepten rahipler elbette boş durmuyor ve hep bir ağızdan savaştan yana çıkıyorlardı. Bu duruma baktıkça cin çarpmış bir çılgınlar sürüsü görmüş gibi oluyordum. Oysa bütün bu adamların sağduyusuna, yapıcı gücüne, insancıl tutumuna bir hafta çok bir ay önce hayrandık. Ama bu çılgınlıkların asıl dokunaklı yanı bu adamlardan çoğunun gerçekten içten oluşuydu. Askerlik görevine yaşları ya da beden yetersizlikleri yüzünden uygun gelmeyen bu insanların çoğu yardımcı bir işle görevli sayıyordu kendini. Bugüne değin ortaya koymuş bulundukları ne varsa dile ve dolayısıyla da ulusa borçluydular. Bu yüzden dil yoluyla ulusa hizmet etmek, dinlemek için can atılan her şeyi ulusa duyurmak istiyorlardı. Halk ancak kendilerinden yanaydı ve ötekiler haksızdı. Savaşı Almanya kazanacak ve karşısındakiler yere serilecekti. Şairlerin gerçek görevini, insanların insancıl neyi varsa korumak ve savunmak görevini böylece unuttuklarının farkında değillerdi. İlk heyecanın ateşi geçiverince durumun kötülüğünü anlayanlar elbette vardı. Ama o ilk aylarda en çok sesi ve sözü dinlenenler vahşice kıyamet koparmakta en ileri gidenlerdi. Böyleleri her iki yanda da vahşiler gibi bağırıp çağırdılar. Böylesine içten ama bir yandan da budalaca bir kendinden geçişin örnek ve acıklı bir olayı bence Ernst Lissor'du. Onu yakından tanırdım. Küçük, kısa ve sert şiirler yazardı ama çok iyi yürekli bir insandı. Beni görmeye ilk gelişinde gülmemek için dudaklarımı ısırdığımı bugün de hatırlarım. Hep az ve öz sözcüklerle dile getirdiği Alman kokulu dizilerine bakınca bu şairi ince uzun ve kemikli bir genç sanmıştım elimde olmadan. Ama yuvarlanarak odama giren fıçı gibi şişman ve çift gerdanının üstünde sevimli bir yüzü olan rahatına düşkün bir adamcağızdı. Acelesinden aşırı hızlı konuşuyor, konuşurken kekeliyordu. Gözü şiirden başka şey görmüyordu. Dizelerini durmamacasına yinelemesini ve yeniden okumasını engelleyemiyordum. Ama bütün bu gülünç yanlarına karşın yine de sevimliydi. Çünkü iyi kalpli, arkadaş canlısı, doğruydu ve sanata karşı müthiş bir bağlılık duyuyordu. Varlıklı bir Alman ailesindendi. Berlin'de Friedrich Wilhelm Lisesi'nde yetişmişti ve tanıdığım Yahudilerin en Prusyalısı, belki de en Prusyalılaşmış olanıydı. Yaşayan yabancı dillerden hiçbirini bilmezdi. Almanya dışına hiç çıkmış değildi. Onun dünyası Almanya'ydı. Bir şeyde Almanlık ne kadar çok olursa o da bundan öylesine hoşlanırdı. York, Luther ve Stein onun en büyük kahramanlarıydı. En çok sevdiği konular Alman Özgürlük Savaşı'ydı. Müzik tanrısı da Bach'tı. Kısa, küçük, kalın ve tıkız parmaklarına karşın Bach'ı eşsiz çalardı. Alman şiirini onun kadar kimse tanımazdı. Alman diline hiç kimse onun kadar tutkun ve hayran değildi. Aileleri sonradan Alman kültürüne geçmiş olan pek çok Yahudi gibi en inançlı bir Almandan daha da çok inanırdı Almanya'ya. Savaş patlayınca ilk işi gönüllü yazılmak için kışlaya koşmak oldu. Bu yüz yuvarlak adam merdivenleri soluk soluğa çıkarken başçavuş ve onbaşıların nasıl da kahkahayı bastığını görür gibi oluyorum. Onu hemen geri çevirmişlerdi. Lissor büyük bir umutsuzluğa kapılmıştı. Başkalarının yaptığı gibi Almanya'ya şiirleriyle yararlı olmak istedi. Alman gazetelerinin yazdıkları ve Alman ordusunun bildirileri onun gözünde gerçeklerin en gerçeğiydi. Ülkesi saldırıya uğramıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı olan o kalleş Lord Grey katillerin en kanlısıydı. Almanya'ya açılan savaşın baş suçlusunu İngiltere sayan bu duyguyu İngiltere'ye Kin Türküsü adlı şiirinde dile getirmişti. Ezberimde kalmamış olan bu şiirinde sert, kısa ve etkili dizelerinde İngiltere'yi asla bağışlamayacağını and içiyordu. Kin ve nefreti kullanmanın pek kolay olduğu çok geçmeden anlaşıldı. Bu tıknaz ve basireti bağlanmış küçük Yahudi Hitler örneğini çok önceden vermişti. Lissor'un o şiiri mühimmat deposuna düşen bir bombaya benzedi. Almanya'da başka hiçbir şiir, hatta Ren kıyılarında nöbet bile adı sonradan kötülenen bu İngiltere'ye kin türküsünün hızıyla yayılıvermiş değildi. İmparator coşmuş ve Lissor'a Kızıl Kartal nişanı vermişti. Şiir bütün gazetelerde basılıyordu. Okullarda öğretmenler okuyorlardı. Subaylar askerlerin önüne gelip o kin palavrasını herkes tek tek ezberine alıncaya kadar okuyorlardı. Ama bu da yeterli değildi. Küçük şiir bestelenmiş, koro biçiminde daha da genişletilmişti. Tiyatrolarda okunuyordu. Çok geçmeden 70 milyon Alman içinde İngiltere'ye kin türküsünü ilk satırından son satırına kadar öğrenmemiş tek kişi kalmamıştı. Kısa bir süre sonra, pek isteyerek olmasa da bütün dünya öğrenmişti. Ernst Lissor o savaşta hiçbir şairin elde edemeyeceği parlak bir üne bir anda ulaşmıştı. Ne var ki bu ün ona sonradan bir ateşten gömlek oldu. Çünkü savaş bitip de iş adamları İngiltere ile yine alışveriş yapmak, politikacılarda anlaşma konusunda çaba harcamak isteyince, İngiltere'ye karşı sonsuz bir kini körükleyen o şiiri unutturmak için elden gelen yapıldı. Kendi suçlarını başkasına yıkmak isteyenler, 1914 yılı insanların hepsinin kapıldığı o kin isterisinin sorumluluğunu bütünüyle zavallı kinci Lusar'a yüklediler. 1914'te onu göklere çıkaranların hepsi 1919'da açıkça yüzüstü bıraktılar. Gazeteler şiirlerini basmaz oldu. Arkadaşlarının yanına gidince anlamlı bir sessizlikle karşılanıyordu. Herkesin bıraktığı Lissor, bütün yüreğiyle bağlandığı Almanya'sından da Hitler tarafından kovuldu ve unutulmuş bir insan olarak öldü. Onu önce yücelten, sonra yerlere çarpan o bir tek şiirin zavallı bir kurbanı oldu böylece. O sıralarda herkes Lissor gibiydi. O günlerde aşırı yurtsever kesiliveren bütün şairlerin, profesörlerin hepsi de gerçekten öyle düşünmekte ve yaptıklarını doğru sanmaktaydı. Ama savaşı göklere çıkarmaları ile kinden gözleri karararak ne korkunç bir felaketi kundakladıkları çok geçmeden anlaşıldı. Savaşa katılan bütün uluslar 1914'te zaten aşırı kışkırtılmış durumdaydı. En olmayacak bir söylentiye hemen gerçek gözüyle bakılıyor, en saçma iftiralara inanılıveriyordu. Almanya'da pek çok kişi altın yüklü otomobillerin Fransa'dan Rusya'ya doğru gidişini gözleriyle gördüğünü yeminler ederek anlatıyordu. Savaşın ilk 3-4 gününde çıkarılan oyulmuş göz ve kesilmiş el masalları ile gazeteler baştan başa doluydu. Böyle yalanları ağızdan ağza dolaştıranlar, düşman askerlerini aklın almayacağı vahşiliklerle suçlamanın cephane ve uçak kadar gerekli bir savaş malzemesi olduğunu ve her savaşta daha ilk günlerde depodan çıkarıldığını bir bilselerdi. Savaş haklılık ve sağduyuyla bağdaşmaz. Savaşta duygular aşırı zorlanır. Savaş kendi amacı için coşkuyu, düşman için de nefreti gerektirir. Bireylerin olsun, ulusların olsun güçlü duyguları alabildiğine uzun süremez. İnsanın yaratılışına aykırıdır bu. Askerlik kurumları bunun böyle olduğunu bilir ve heyecanı yapay yoldan ayakta tutar. Sürekli doping yapar. Bu kamçılama görevini de gerçekten gönüllü ya da meslek gereği yazarlar, gazeteciler gibi aydınlara yaptırır. Kin davulunu tokmaklamak onların işidir. Bunu bütün güçleriyle öylesine başarırlar ki en kendi halinde insanın bile kulakları tırmalanır, içi ürperir. Aydınların hemen hepsi Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da ya da Belçika'da savaşa karşı çıkmak yerine savaş propagandası ve dolayısıyla kitleleri saran gözü dönmüşlüğe ve kine hizmet etti. Bunun sonuçları korkunç oldu. O tarihte propaganda barışta başlamamış olduğundan uluslar binlerce kez uğranılan hayal kırıklıklarına bakmayıp basında ne görseler gerçek saymaktaydı. İlk günlerin temiz, güzel ve özveriye açık heyecanları bu yüzden en kötü ve budalaca duyguların çılgın bir sarhoşluğuna dönüştü. Fransa ve İngiltere ile savaş, Viyana'nın Ringstrasse ve Berlin'in Friedrichstrasse'lerinde sokak ortasında verilmekteydi ve böylesi elbette çok daha kolaydı. İş yerlerinde Fransızca ve İngilizce yazılar kaldırılmış, hatta manastırın adını değiştirmek gerekmişti. Çünkü bu attaki English'in Anglo-Saksonlukla ilgisi bulunmayıp Almanca melek anlamına Angel'dan geldiğini düşünemeyen halk heyecanlanıvermişti. Saf ve bön iş adamları mektup zarflarına Tanrı İngiltere'yi cezalandırsın damgasını vuruyor ya da bu yazıyı taşıyan pullar yapıştırıyordu. Sosyete kadınları bütün ömürlerince tek bir Fransızca söz konuşmayacaklarını and içiyor ve bunu gazetelere yazıyla bildiriyorlardı. Shakespeare Alman tiyatrolarından, Mozart ve Wagner Fransız sahnelerinden uzaklaştırılmıştı. Alman profesörleri Dante'nin Cermenliğini, Fransızlar da Beethoven'ın Belçikalı olduğunu ileri sürüyorlardı. Düşman ülkelerin kültür miraslarına, hububat ve maden cevheri ganimeti alınırmışçasına rahatça el konuluyordu. Bu ülkelerin kendi halinde binlerce yurttaşının her gün cephelerde birbirlerini öldürmeleri yetmezmiş gibi, yüzlerce yıldır mezarlarında sessiz yatan karşı ülke ölülerine de dil uzatılıyor ve çamur atılıyordu. Ömrü boyunca bir gün olsun kentten dışarı çıkmamış olan ocak başındaki aşçı kadın, okuldan sonra bir daha haritayı açmadığı halde Avusturya'nın sancaksız, Bosna'nın bir yerinde küçük bir kent yaşamayacağını söylüyordu. 1 milyarın ne olduğunu bilmeyen arabacılar, Fransa'dan 50 milyar mı yoksa 100 milyar mı savaş tazminatı almalı diye sokak ortasında tartışıyorlardı. Bu korkunç kin isterisine tutulmamış tek bir kent, tek bir toplum yoktu. Rahipler mihraplarından savaş vaazları veriyordu. Daha bir ay önce savaşı çılgınlıkların en çılgıncası diye damgalayan sosyal demokratlar, adları İmparator Wilhelm'in sözleriyle vatan hainine çıkmasın diye başkalarından da çok gürültü etmek için elden geleni yapıyorlardı. Hiçbir şeyin farkında olmayan bir kuşağın savaşıydı bu. En büyük tehlike, ulusların o güne kadar bunu düşünmemiş olsalar da kendi davasının doğruluğuna tek taraflı inanmalarında yatıyordu. 1914 savaşının ilk haftalarında herhangi birisiyle sağduyuya dayanan bir görüşme yapmak gittikçe olanaksızlaşıyordu. En barışsever, en kendi halinde kişiler bile kan kokusuyla sarhoştu. Her zaman %100 bireyci, hatta düşünce anarşisti bildiğim dostlar bir gecede aşırı yurtsever, daha sonra da yabancı ülkeleri yutmaktan yana oluvermişti. Bütün konuşmalar, söz gelişi, kinlenmesini bilmeyen gerçek sevgiyi bilemez gibi budalaca bir cümle ya da kaba suçlamalarla bitiyordu. Yıllardan beri bir gün olsun tartışmadığım arkadaşlar beni Avusturyalı olmamakla suçluyorlardı ya da sınırın ötesine Fransa ve Belçika'ya gitmemi öğütlüyorlardı. Hatta bu savaşın bir suç olduğuna yönelik görüşlerin resmi makamlara bildirilmesi gerektiğini ima ediyorlardı. Çünkü bozguncular bu güzelim söz kısa bir süre önce Fransa'da bulunmuştu, en kötü vatan hainleriydi. Yapılacak tek bir şey kalıyordu. Ötekiler coşup taşarken kabuğuna çekilip susmalıydı. Bu kolay değildi. Çünkü sürgünde yaşamak bile bunu fazlasıyla öğrenmiş bulunuyorum. Kendi yurdunda tek başına kalmaktan daha kötü değildir. Viyana'daki eski dostlarım benden uzaklaşmıştı. Yenilerini aramanın şimdi sırası değildi. Yalnızca Rainer Maria Rilke ile arada bir dostça iştenlikle söyleşiyorduk. Savaş arşivinde ona da yer bulmuştuk. Çünkü askerlik onun yapabileceği şey değildi. Savaşın kirlerine, kötü kokularına ve gürültülerine dayanamayacak kadar zayıftı sinirleri. Onun üniformalı halini her düşünüşümde elimde olmadan gülüveririm. Bir gün kapım çalınmış ve ürkek bir asker görünmüştü. Aman tanrım, Rilke'ydi. Rainer Maria Rilke asker üniforması giymişti. Şaşkın bir durumdaydı. Kapalı yakadan bunalmıştı. Her subayın karşısında çizmelerini birbirine çarparak selam vermek gerektiği düşüncesi onu rahatsız ediyordu. Rilke her şeyin en kusursuzunu yapmak için kendisini zorladığından, yönergedeki en önemsiz formaliteleri bile kılı kılına yerine getirmek istiyor, bu yüzden de sürgüt bir telaş içinde oluyordu. O usul usul konuşması ile subay adayı okulundan beri bu asker giysilerinden hoşlanmam derdi. Onlardan ömrüm boyunca kurtuldum sanmıştım. Şimdi yine sırtımdalar. Hem de 40'ına yaklaşırken. Neyse ki yardımsever eller onu korumak için uzandı. Anlayışlı bir sağlık kontrolünden geçirilip askerlik dışı bırakıldı. Vedalaşmak için odama gelişi sırtında sivil giysiler vardı. Öyle sessiz oldu ki esintiyle içeri giriverdi sandım. Paris'te Fransızların el koyduğu kitaplığını Roland sayesinde kurtardığım için bana borçluluğunu da belirtmek istemişti. İlk kez genç görünmedi gözüme. Korkunç olayları düşünmekten bitkinleşmiş gibiydi. Usul bir sesle "Yabancı bir ülke," dedi. "Yabancı bir ülkeye gidebilsem, savaş bir tutuk evine benziyor." Sonra çıkıp gitti. Yine yalnız, tek başımaydım. Birkaç hafta sonra kent dışında kırık bir semte taşındım. Bu tehlikeli kitle psikolojisinden sıyrılmak ve savaşın ortasında kişisel savaşıma başlamak istiyordum. Sağduyunun, kitlelerin kapıldığı heyecana kurban edilmemesi için savaşacaktım. 18. ayrımın sonu, sayfa 183.